Ayrım 3.
Her kalenin içinde ufak oda duvarları yükseliyor. Yöre köylülerinin harç ve saman karışımı çamurla sıvayıp yaptıkları ilkel, zevksiz, basit yer damlarının yanında, yüzlerce yıl öncesinin o duvar ustalığına şaşırmamak elde değil. O ıssız, yıkık dökük kale yıkıntılarına bakıldığında, tarihsel bir yolculuğa çıkıyor ruhu insanın. Yöreleri derin uçurumlar, suskun vadilerle kaplı derinliklerde kurumuş gitmiş akçakıl yığınlarından oluşan eski nehir yatakları görünüyor. Bir zamanların coşkulu su gürültüleriyle boğulan birer nehir gömütlüğü de denilebilir oralara. Cocak Deresi'nde akla fikre sığmayan büyüklükte tarih öncesinden kalma dev ormanlar vardır. Günümüz Toroslarının Amazon'u ormanlar. Günümüz Orman İdaresi, kalelerin birçoğunu olası orman yangınlarını görebilmek için gözetleme yerleri olarak kullanılıyor bugün. Orman memurlarının kaldığı ak çadırlar, kale doruklarında ufacık kar lekeleri gibi görünüyor karşıdan. İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşan düşman uçaklarını birbirlerine haber vermek için yöre köylülerinin kale üstlerine ateşler yaktıkları da bilinen, duyulan gerçekler arasında. Hüyük alanının girişinde yazılı bir kaya ile karşılaşır insan. Ne var ki, ufak kaya yosunlarının örttüğü yazıtların çoğu okunmuyor. Geniş gömütlükler görünür ayrıca. Hitit, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan o gömütlüklerin çoğu dağılmış durumda bugün. Yer yer açığa çıkmış insan kemikleri saçılmış çevreye. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, ordularının öncü kuvvetleriyle Dümbelek Boğazı'nı tutan Osmanlı kuvvetlerinin çarpışmalarının tek tanığıdır o gömütlükler. Asker gömütlüğü oluşlarını sıra sıra duruşlarından anlamak olası. Antik kentler mezarlığı Toroslar, zaman izlerini bırakır. Antik çağdan kalma bir kıyı kenti olan Ankiales, Karaduvar, Büyük İskender tarafından, İsa'dan önce 333 yılında Pers Kralı Darius ile yapılmış olduğu ünlü İsos Savaşı'ndan önce İranlılardan alınmıştır. Su kemerleri, hüyükleri ve tarihsel yapı kalıntılarıyla ünlü bir sit alanıdır. Yumuktepe ise Mersin'in içinden geçen Müftü Deresi, öbür adıyla Aslanköy Deresi'nin kıyısında yer almaktadır. Yumuktepe Hüyüğü, Tumulus, İsa'dan önce 6000 yıllarına kadar gitmektedir. Ve o günden bugüne çeşitli uygarlıklara ait 33 katmandan oluşan antik bir kenttir. Soli, Pompeipolis antik kentinin, bugünkü Viran şehir, tarihi ise İsa'dan önce 700 yıllarına kadar gitmektedir. Romalı devlet adamı Pompeius tarafından İsa'dan önce 64 yılında alınmıştır. Bir zamanlar çevresi surlarla çevrili olan bu kentin sütunlu yolu, limanı, tiyatrosu Romalılar döneminden kalmadır. Su kemerleri, mezarlıklarıyla ünlüdür. Gözlük Kule Hüyü, Tarsus'un güneydoğusuna düşer. Teke mahallesinde bulunan görkemli Roma tapınağının uzunluğu ise 115 metreyi, genişliği de 45 metreyi geçer. Bu ünlü kalıntıyı Tarsus'un ortasında yer alan Roma hamamı, Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılan üç gözlü tarihi taş köprü, Berda çayının üstünü süsler. Köprü halen kullanılmaktadır. Antik Eleusa Sebasta kenti ise bugünkü Ayaş köyünün içinde yer alır. Tiyatrosu, tapınakları, su deposu, su kemerleri, hamamları, lahitleri ve anıt mezarları ile de ünlüdür. Bir başka antik kent olan Kanitelis, Neapolis, bugünkü adıyla Kanlı Divane, Silifke Erdemli Karayolu'nun 3 kilometre kadar kuzeyinde, çok büyük, derin bir obruğun çevresinde yer alır. Ayrıca Akale Harabeleri, Lemas Çayı'nın ağzında yer alan kale ve eski yapı kalıntıları da görmeye değer güzelliktedir. Kız Kalesi'nin 10 kilometre kuzeyine düşen, adına da Şeytan Deresi denilen derin koyakların kayalık yamaçlarına oyulmuş, birbirinden güzel, değişik boylarda ve türlerde insan kabartmaları yer alır. Genç Helenistik veya erken Roma dönemine ait olan o kabartmalar öylesine canlıdırlar ki, o heykel ve kabartmalara modellik etmiş olan insanlar, tenleri ve kanlarıyla kendilerini o mermer kayalıkların yüzünde unutmuş gitmiş gibidirler. Pas yeşili, mermer çizgili, sert ve asık yüzlü, elleri mızraklı Romalı askerler insanı derinden sarsar etkiler ve görülmemiş bir eskilik ve mitoloji üflerler insanın içine. 10 ayrı kompozisyon içinde olmak üzere 17 insan figürü, bir de dağ keçisi kabartması yer almaktadır. Silifke'nin 30 kilometre kuzeyine düşen ve bugün Uzunca Burç diye anılan Oba Antik Kenti, Helenistik çağdan kalmadır. Zeus tapınağı orada olduğu için halkın tapınma ve sunak yeridir. Doğu batı yönünde uzanan geniş sütunlu yolları, tiyatrosu, zafer takı, dört ayaklı, iyi korunmuş anıt mezarları, çeşmeleri, Korint tarzında tek sıra halinde dizilmiş 36 sütunu, 22 metre genişliğinde 5 katlı gözetleme kulesiyle çok geniş bir sit alanı kaplamaktadır. Ayrıca Tarsus'a 15 kilometre uzaklıktaki tabanına geniş tandır taşlar döşenmiş olan tarihi Roma yolunun genişliği 3 metreyi, uzunluğu ise 3 kilometreyi geçmektedir. Tarihte Kilikya kapısı olarak bilinen Gülek Boğazı, tarihin çeşitli dönemlerinde Hitit, Asur, Büyük İskender, Haçlılar, Harun Reşit, Selçuklu ve Osmanlı ordularının geçişlerini görmüş, yaşamıştır. Suriye, Hatay, Kilikya ve Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan ünlü Kapadokya yolu, yünün, ipeğin, baharatın, bakırın, demirin ve gümüşün yolu olduğu kadar, büyük dinsel düşüncelerinde seçkin yollarıydı eskiden. Milattan sonra 45 yıllarında, sırtlarında davarcığa benzeyen torbaları, ellerinde uzun ağaçtan asaları ile yürüye yürüye, o geçitleri aşarak ilkin Kapadokya'ya, sonra da İkonyum Konya'ya ulaşan iki ünlü din adamını, yıllar sonra bütün Hristiyanlık alemi tanıyacak, adlarını sayısız kilise ayinlerinde saygıyla anacak, haklarında değişik öyküler, ayinler söylenip anlatacak, hatta kitaplar yazılacaktır. Bu iki ünlü din adamından biri, şimdiki yürükler gibi keçi kılından çadır dokuma ustası olan Tarsuslu Aziz Paulus, öbürü ise Kudüs'ün ünlü Golgota Tepesi'nde kendi yerine İsa'nın çarmıha gerildiği söylenilen Barabbas'tır. İsveç'in Nobel ödüllü ünlü yazarı Per Lagerkvist, Barabbas'ın yaşamını Barabbas adlı romanında anlatır. Romalı komutan Pompeius, sonra da ünlü söyleyici Ciceron'da ordularıyla İkonyum'da bir süre konakladıktan sonra, bol karların İç Anadolu'ya açılan stratejik ağzı Ulu Kışla'da da karargah kuracaklardır. Gülek Boğazı'nı denetleyen korsan kalelerini ellerine geçirerek kervan ve ticaret yollarını vuran eşkıyalardan temizleyeceklerdir. Sonra da o zamanların büyük kültür sanat merkezi ve limanı olan Tarsus'a gireceklerdir. 3. Yürükler. Kurdurdular çadırları çimene, ateş düştüğü yeri yakar anam, kime ne? Başları dumanlı yüksek yerler, ulu ağaçlar, yeryüzünü gökyüzüne bağlayan, yaklaştıran verimliliğin bir diğer adıydı. Yağan yağmurları alnına ilk alan, temiz, saf yerlerdi oralar. O denli ki, yurt yerinde unutulan beyaz ipekten bir mendili, bir yıl sonraya tertemiz bulabilir insan. Güçlü ağaçlar kökleriyle toprağa üzümserken, yeşil gür yaprakları ile de gökyüzünün sonsuz gücünü yudumlar, solurlardı. Yürük gözünde öteden beri saygı duyulan yerlerdi oralar. Oralara özlem duyarlardı hep. Bu özlemleri, korunma içgüdüleri kadar biraz da Orta Asya şamanlığından kalma tanrısal sezgilerinin getirdiği bir tür inançtı da. El değmemiş, saf gökyüzüne ne denli yakın olurlarsa, gökyüzü de kendisine yakın olana en iyi yaşamı, en iyi ölümü bağışlayıp sunacaktı çünkü. Hem bitkilerin, hayvanların, bol sulu göllerin, nehirlerin, toprağın, ağacın büyülü yaşantısıyla beraber olacaklar, hem de gökyüzüne yakın olacaklardı öldüklerinde. Temiz göklerin altındaki ağaçlar, insanı kendine çeken doruklar birer açık hava tapınağı gibiydi bu yüzden. Bol karlara kadar uzanan hüyük alanı, diğer adıyla Dümbelek Düzü, 2500 ile 3000 metre yüksekliğinde, uçsuz bucaksız, hafif yükseltide sırtlar ve tepelerle kaplı bir yayladır. Her yaz sayıları 100.000'e yaklaşan yürük aşiretleri çıkar o yaylaya. Sarı keçili, kara hasanlı, kaçarlar, kara hacılılar, boynu inceliler, bolacalı, keşefli, kara koyunlu ve aslanköy yürükleri göç ederek hüyük alanının koyaklarını yurt yurt, koyak koyak paylaşırlar. İnsan soyunun en eski mesleği olan göçebeliği inatla sürdürürler. Dağların, tepelerin, koyakların yüzleri, taze ot peşinde koşan binlerce baş koyun, keçi sürüleriyle kararır, tozlanırken çan sesleriyle şenlenir ortalık. Çağımızın hızla değişen koşulları onların yaşamlarında donmuş kalmış gibidir. Uygarlığın, teknolojinin pek azından yararlanırlar. Radyo, traktör, televizyon, telsiz, kamyon gibi. Antik yıkıntılarla dolu dağların birliğini yıllardan beri yalnızca onlar sağlar. Gizlerini yalnızca onlar bilir. En saf, en ak pınar gözlerine yalnızca onların ağızları değer. Hem bereket veren, hem yok eden toprak ana ile onu dölleyen gökyüzüne inanırlar. Cümle canlıların gerçek anası, su, toprak, ateş ve havaydı çünkü. Ağıtlarında Yunus Emre ile Pir Sultan Abdal'ı, Dadaloğlu'nu, sevinçlerinde ise Karacaoğlan'ı söylerler. Dedem Korkut'u ezbere bilirler. Dağlarda doğup, dağlarda ölen, yiyip içtikleri yalnızca doğa olan yörükler. Rüzgar ve kar sularıyla yüzlerini yuyanlar. Öldüklerinde özgürlüğün kar doruklarına gömülenler. Binbir kuşun, çiçeğin, güneşin, sisin, bulutun ve işitilmedik nice seslerin adı olanlar. Ova sıcağında da doğup büyümüş olsalar, her zaman yörük ve göçebe olarak kalanlar. Yeni doğan bebesinin tuzlu rahim sularını, buz gibi kaynak suyunda yıkayarak arındıran, bebesi erkek ise kartal kanadıyla, kız ise güvercin kanadıyla gözlerine kara sürme çekerek, ardından da bebesini eteğine sararak, ağır lohusa haline bakmadan yoluna devam eden genç, güçlü yörük kadınları. Ufacık bir bulutta, nemde, yağmurun nerede, nasıl tutup yağacağını bilen, rüzgar ve kar tutkunu insanlar. Yiyip içtikleri, eşyaları, her şeyleri açıkta olan, kilidi, anahtarı, sürgüyü, kapalılığı tanımayan, bol karların emzirdiği yörükler. Hiçbir şey kalıcı değildir onlarda. Yolcu hanlarından farksızdır yurt ve yayla yerleri. Uğursuz saydıkları bir yurda bir daha geri dönmezler. Gömütlükleri de yurt yerleri gibi gelip geçicidir. Ölülerini yol kenarlarına gömerler, başucuna da bir taş diker giderler. Baharda kar ve yağmur sularıyla toprak gevşeyip çökünce hece taşı devrilir. Bir yıla kalmadan da her şey eski halini alır. Gömütün yeri, yurdu belirsiz olur. Mezarın iyisi çabuk kaybolanıdır sözünü anımsatırcasına. Ölü suyunun içine hoş kokulu murt yaprakları atarlar ayrıca. Eli kolu iki yanına yatasıca, bacağına murt yaprağı yapışasıca türünden ilençlerinde bunu belirtirler. Ölülerini toprağa verdikten sonra dayama tahtaların üstlerine koyu yeşil, ince tohumlu gür bir ot türü yolar atarlar ki üzerlik otu derler o otun adına. Bir yayladan öteki yaylaya gide gele kazandıkları deneyim ve birikimlerini dededen oğula anlatırlar. Ellerde, kafalarda, dillerde taşınan bu becerilerini anında yaşama geçirirler. Göz kadar el de önemlidir göçebelikte. El aklın kesici ağzıdır demiş bilge kişi. Göç yıkıp kaldırmada, çadır kurup ateş yakmada, yörük insanlarının elleri gibi becerikli bir ele az rastlanır. Her yörük, oğlunun, kızının kendisi gibi olmasını ister ki, yörüklükleri onların gelecek yaşamlarında da sürsün, devam etsin. Erkek çocukları, babaları gibi iyi birer çoban, kız çocukları, anaları gibi iyi ata binebilen, çabuk ateş yakan, hamur yoğuran, yük yükleyen, süt sağan, gerektiğinde güçlü bir koçu dizinin altına yatırarak bıçağıyla kesen, tulum çıkarırcasına derisini bir solukta yüzen ve bir saatin içinde ateş üstünde saç kavurması haline dönüştüren bir beceriye özenirler. Yemeklerinin türleri az ama besleyici değerleri yüksektir. Sütsüz, yoğurtsuz, peynirsiz, etsiz bir yörük sofrası düşünülemez. Yoğurtlarını süzme keselerinde dondurup kurutarak yerler. 10 günde bir de koç keserler. Kestikleri koçun etini çadır direğinin ön üst çatmasına bacağından takıp asarak açıkta bırakırlar. Koçun eti yenilip bitinceye kadar asılı kalır orada. Serin havada ne sinek konar, ne kurtlanır, ne de bozulur. Geceleri kıl çadır içlerinde bile gürül gürül sobaların yandığı torosun ayazında sinek olmaz ki kurdu olsun. İnce çakıllı düz bir alan üstünde günlerce horon tepilerek elde ederler, yün ve kıl karışımı kalın keçeden çadırlarını. Yün keçeden çadırları hem yumuşak olur, derlenip toplamaya, bükmeye kolay gelir. hem de karpuz kabuğu gibi sert ve dayanıklıdır. Kalın iplerle dikilerek bağlanırlar birbirlerine ve yağlı kamıştan çatmaları üstüne atarak toprağa gelen uçlarını hava girmeyecek şekilde çepeçevre taş ve toprakla bastırırlar. Sonra da çadırın içine yeterince kuru çam püriyle taze çam sakızı reçine dökerek ateşe verirler. Reçineli çam pürü saman alevi gibi ağır ağır yanarken reçine kokulu yoğun bir duman çıkarır çadırın içinde. Bu duman yün keçenin gözle görülemeyecek incelikteki delikçiklerinden süzüle süzüle dışarı çıkarken reçineli, sakızlı dumanlar, delikçikleri ipince ziftleyip mumlar. Artık o yün çadırın üstünde değil, toros yağmuru şorul şorul kaplarla su dökseniz damlasını geçirmez, almaz içine. Dışarıda cayır cayır yanan Ağustos sıcağının altında yün keçeden çadır içleri, mis gibi serin yayla çamı ve reçine kokar. Renk yükü kilimlerinin, çullarının, heybelerinin üzerine, dağ çiçeklerinin, geyiklerin renklerini ve yüzlerini dokur çizerler kadınlar. Doğanın saflığında yaşanılarak yaratılan yün, kıl, keçe, renk ve boya bilimini en iyi onlar bilirler. Çuvallarını, hararlarını yayla ıstarlarında dokurlar. Göç başlayınca ıstar tezgahlarını yerinden sökerek kara gömerler. Ertesi yıl tekrar yaylaya çıktıklarında ise ıstarlarını kardan çıkarır, kurarlar. Çukurova'ya indiklerinde iklimin, toprağın ve insanların yumuşaklığına, toroslara çıktıklarında da sert rüzgarların acımasızlığına tutulurlar, katlanırlar. Gün geceden doğduğu için geceye göre sayarlar günlerini. Bu nedenle geceleri kıl çadır önlerinde boylarınca büyük ateş yakarlar. Konuşurlarken fazlalıklarından arınmış, özlü, doğaçlama benzetişlerle süslü, zenginleştirilmiş bir Dedem Korkut anlatımı ya da Yunus Emre Türkçesi kullanırlar. Kent soyluların heylan dedikleri toprak kaymalarına kayıntı derler. Batağa gömük veya çökelti yer. Bir iki saatliğine oturulup dinlenilecek iğreti yarım gölgelik yerlere künelge yer. Kuzuların doğdukları yerlere döllük derler. Kafaları karıştığında çevir gelim şaşırdı derler. Dağ uçlarına doruk, dağın küçüğüne tepe, tepenin küçüğüne topuk, topuğun küçüğüne tümsek, düzlüğün küçüğüne de dölek yer derler. Anaların çocuk büyütüp bakmaya, onlarla ilgilenmeye zamanları olmaz pek. Büyümeleri zamana bırakılmıştır çocukların. Saçları kökünden kesilmiş, ince boyunlarının üstünde kararmış birer su kabağına benzeyen şekilsiz başlarıyla çocuklar, önleri uçurumlu kaya üstlerinde bir düzlükteymiş gibi koşarcasına yürürler. Yükseklikten azıcık bile başları dönmez. Ovaların değil, yüksekliklerin insanıdırlar onlar. Aynı zamanda birer doğa bilginidirler. Soğuğa, rüzgara, sele, yağmura karşı dayanıklıdırlar. Ne yapacaklarını bilirler. Yağmurun ne zaman, ne yönden yağacağını, keçilerin tıksırışıyla, toprağın kokusundan anlarlar. Gece karanlığında ormanın içinde yürürken yönlerini şaşırmazlar. Önlerine çıkan çukurları, taşları, bükleri, dönemeçleri, çalıları, batağı, geçidi iyi tanır bilirler. En kapalı, puslu havalarda bile ayın gökyüzündeki devinimini de. Genç kızlar, tek başlarına kocaman bir sürüyü önlerine katarak, sırtlarına yün keçeden kepeneklerini geçirerek, sabaha kadar dağların, ormanların gizemli karanlıklarında yayılıma çıkarırlar sürülerini. Çoban kızlara kimse bir şey yapmaz, yapamaz. Ama birilerine gönlü varsa kızın, sırtındaki kepeneğin üstünde sevdiği erkeklerle aşk yapıyorsa o başka. Çoban kepenekleri öylesine kalındır ki onlarla karın içine yatsan üşümezsin. Sert rüzgarları önüne dursan rüzgarın soluğunu geçirmez içine. Üstüne günlerce yağmur yağsa ıslanmazsın. Nedeni de kepeneklerin güz yününden günlerce sıcak suda döve döve tepelenip yapılmış olmalarıdır. Baharda yünleri kırkılan koyunlar kışa doğru çok sık, yağlı, kıvırcık bir yün çıkarırlar. Güz günleri yaz yünlerine benzemezler. Boyaya, ipe, eğirmeye de gelmezler pek. Toros'un yüzünde ne kadar bitki, ağaç varsa bilirler. Hangisinin yenileceğini, mantarın zehirlisini, zehirsizini, hangi ot ve yaprak türünün koyunu, keçi ishal edeceğini. Poyraz yaktığı yüzleri, yeşil fidesinin üstünde kararan bir biber kadar siyahtır. Bodur çalılar örneği kısa, küt, sağlam olur boyları. Toros kayalıklarının direncini, özelliklerini taşırlar. Türkülerini, elleri kulaklarında, kendi yalnızlıklarını besleyen doğanın sonsuz ıssızlığına karşı bağıra çağıra söylerler. Türküleri, seslenişleri, Torosların poyrazından esinlenmiş gibidir ve derin çığlıkları anımsatır. Yanık, dertli ve uğultuludur. Alınları paralı analar, kızlar, gelinler öylesine yalın, içten gülerler ki, yüreklerindeki o saflık gülüşlerine aynen yansır. Sadeliklerini, gülüşlerindeki yalınlığı o dağlardan alırlar. Bazen benekli kuzulara sarılarak, kaya üstleriyle çalı diplerinde korkusuzca yatarlar. Doğumlarını kıl keçe üstüne yatıp, bacaklarını da iki yana açarak, çığlık üstüne çığlıklar atarak yaparlar. Dünyaya canının bir yenisini getirirlerken, ölenler olur bazen. Dünya eskisiyle yenisini bir arada tutamaz. Doğuran ölecek ki, bir yenisine yer açıla, der, çıkarlar işin içinden. Atları, eşekleri, develeri, sürüleriyle yola düştüklerinde, zamanın ve uzaklıkların hiçbir önemi yok gibidir. Onlar için önemli olan hareketli olmak, yürümek, böylece göç içgüdülerini doyurmaktır. Sanki hiç durmadan yürümekle, yaratılışın kaynaklarını arar sorar gibidirler. Göç içgüdüsü, günümüzün insanında da olanca gücüyle yaşayan bir duygu değil midir? Dövüşte, kavgada yalnızca kendi yürekliliklerine, kendi özgürlüklerine inanırlar. Akan kandan ürkmezler. Aksine severler. Akan kan yüreklendirir, bir tür coşkuya getirir onları. Giyim kuşamları, develeriyle atlarının koşum takımlarına varıncaya değin, ala kırmızı kiraz dalından farksız başlı başına bir renk ve nakış yüküdür. Üç etekli renkli fistanlar giyer kadınlar. Erkekler ise dar paçalı, yün kıl karışımı, kahverengi siyah şalvarlar giyerler. O şalvarlarla rahatlıkla koşabilir, önlerine çıkan taşı, çalıyı, hendeyi aşabilir. Ata, eşeğe, traktöre bir sıçrayışta binebilirler. Yüzlerce yıllık bir göç ve iklim deneyiminin ortaya çıkardığı bir tür giysidir. Yaşlı kadınlar, içlerini dökmek, dertlenmek, bazen de kendilerine kötülüğü dokunan birilerine ilenmek için en yakın, en yüksek dağın üstüne dağ duası yapmaya çıkarlar. Dağ, tepe yoksa, yüksekçe bir ulu ağacın dibine gider, içlerini döker, rahatlarlar. O tür ağaçlara da Allah ağacı derler. Sermayelerinin tüm önlerindeki sürüdür. Yörüklüğün umudu, geleceğidir o sürüler. Yünleri ısıtır, sütü ayranı içilir, yoğurdu, eti, peyniri yenir. Her sürü, yürüyen, soluk alan, yer değiştiren canlı birer et, süt, yağ, peynir ve yün deposudur.